Ayrımaltı Kennedy'nin beyni Henning Mankell, sayfa 63. Henrik'in evine döndüğünde akşam üzeri olmuştu. Birisi telesekretere mesaj bırakmıştı. Selam, ben Ivan. Sonra bir daha deneyeceğim. Ivan da kimdi? Nazrin bilebilirdi. Kızı aramaya niyetlendi ama sonra vazgeçti. Henrik'in yatak odasına gidip şilkeye oturdu. Başı dönüyordu ama zor da kendini topladı. Bir rafta ikisinin birlikte çekilmiş fotoğrafı duruyordu. Henrik 17 yaşındayken Madeira'ya gitmişlerdi. Adada bir hafta kalmışlar ve Rahibeler Vadisi'ni gezince 10 yıl sonra tekrar gelmeye karar vermişlerdi. Bu kendi özel haç seyahatleri olacaktı. Birinin bu fırsatı ellerinden aldığı düşüncesiyle aniden sinirlendi. Ölüm kahrolası uzunlukta diye düşündü. Öyle sonsuz ki. Correa de Fuentes'e asla dönemeyeceğiz, asla. Etrafına bakındı, bir şey dikkatini çekmişti ama ne olduğundan emin değildi. Bir daha bakındı, bir çift kitap rafı yüzünden takılıp kalmıştı. Önce sebebini anlayamadı, sonra alt raftaki kitaplardan birinin ucunun dışarı çıkmış olduğunu fark etti. Yataktan kalkıp elini kitapların arkasına uzattı, iki tane ince defter eline geldi. Defterleri de alıp mutfağa geçti. Çok sade defterlerdi. İkisi de mürekkeple, çini mürekkebiyle, elle tutulmuş notlarla ve bir sürü lekeyle doluydu. Metin İngilizceydi. Birinin kapağında annem Paula'nın anı defteri yazıyordu. Louis ince defterin sayfalarını karıştırdı. Birkaç paragraf yazı, kurumuş çiçekler, büzülmüş küçük bir kertenkele derisi, birkaç soluk fotoğraf ve kurşun kalemle çizilmiş bir çocuk yüzü vardı. Metni okuyunca AIDS yüzünden yakında ölecek bir kadın hakkında olduğunu anladı. Kadın bu defteri çocukları için artık onların yanında olmadığı zamanlarda kendisini hatırlatacak bir şey olması için yazmıştı. ''Çok fazla ağlamayın. Sadece mezarıma dikeceğiniz çiçekleri ıslatacak kadar ağlayın. Hayatınızı iyi değerlendirin, vaktinizi iyi değerlendirin.'' Louis soluk bir fotoğrafta güçlükle seçilen siyah kadının yüzüne baktı. Tam objektife, Louis'in acısına ve ümitsizliğine bakarak gülümsüyordu. Diğer defteri de okudu. ''Kızı Ricky için Miriam'ın anı defteri.'' Bunda fotoğraf yoktu. Metinler kısa, el yazısı kargacık burgacıktı. Kuru çiçek de yoktu. Birkaç boş sayfa kalmıştı. Defter tamamlanmamış bir cümlenin orta yerinde kalmıştı. Öyle çok şey var ki. Louis cümleyi tamamlamaya çalıştı. Miriam'ın söylemek isteyeceği şekilde ya da yapacağı şekilde. Sana söylemek istediğim o kadar çok şey var ki Henrik. Ya da yapmak istediğim. Ama sen kayboldun, kendini benden gizledin. Her şeyden kötüsü beni korkunç bir ıstırap içinde bıraktın. Neden kaybolduğunu bilmiyorum, ne aradığını bilmiyorum ve bu sonuca seni neyin sürüklediğini de bilmiyorum. Canlıydın sen, ölmek istemezdin. Ama yine de ölüsün artık, sebebini anlamıyorum. Masanın üstünde duran defterlere baktı. AIDS yüzünden ölen iki kadına ait bu defterlerin sende ne işi olduğunu da bilmiyorum. Ya da bunları niye kitaplarının arkasına gizlediğini. Zihnindeki parçaları yavaşça yaydı, en büyüklerini aldı. Bunların mıknatıs görevi görüp mantıklı bir bütün oluşturana kadar diğer parçaları da çekeceğini umuyordu. Ayakkabılarının altında kırmızı toprak vardı. Nereye gitmişti? Nefesini tutup mantıklı bir düşünce sistemi oluşturmaya çalıştı. Sabırlı olmalıyım. Arkeolojinin bana öğrettiği gibi tarihin bütün o katmanları arasında ancak enerji ve özenle yolumu bulabilirim. Aceleyle asla olmaz. Louis o gece evden çıktığında vakit geç olmuştu. Başka bir otelde oda tuttu. Arthur'u arayıp yakında döneceğini söyledi. Sonra Göran Vrat'ın kartvizitini aldı ve evinden aradı. Adamın sesi yarı uykulu çıkıyordu. Ertesi sabah saat 9'da iş yerinde buluşmaya karar verdiler. Minibardaki küçük şişelerden birkaç tanesini devirdi, sonra sabahın birine kadar huzursuz bir uyku çekti. Gecenin kalanını uyanık geçirdi. Parçalar hala konuşmamıştı. Altıncı kısım. Göran Vrat, Louis'i polis merkezinin lobisinde karşıladı. Tütün kokuyordu ve ofisine giderken gençliğinde kemik arabanın hayalini kurduğunu anlattı. Louis onun neyi kastettiğinden emin değildi. Ancak darmadağınık masasının başına oturdukları zaman bir açıklama alabildi. Öğrenciyken kendilerini insan fosillerini aramaya adamış Lee ki ailesinin hayranıydı. Bazen insan fosili bulamasalar bile en azından Doğu Afrika'nın Rift Vadisi denen köşesinde ilkel insan familyasından canlılara ait kemikler buluyorlardı. Vrat masasındaki evrak dağını kaldırdı ve telefonunu tuşlayarak gelen çağrılara kapadı. Bununla ilgili hayaller kurardım. Beynimin derinliklerinde polis olacağımı biliyordum. Ama yine de o sıralar kayıp halka denen şeyi bulmanın hayalini kuruyordum. Maymunlar ne zaman insan olmuştu? Ya da şöyle de sorulabilir. İnsanlar maymun olmayı ne zaman bırakmıştı? Vakit bulunca son yıllarda yapılan keşifleri okuyorum. Ama giderek daha iyi anlıyorum ki benim bulacağım tek kayıp halka polislik mesleğimle ilgili olacak. Söylemesi gereken bir şeyi söylemiş gibi aniden sustu. Louis belli belirsiz bir hüzün algıladı. Rüyaları gerçekleşmemiş bir adamın karşısındaydı. Dünya Göran Vrat gibi orta yaşlı erkeklerle doluydu. Sonunda düşler bir zamanlar alev alev yanan tutkunun soluk bir yansımasından ileri gitmiyordu. Peki kendi düşü neydi? Aslında yoktu. Arkeoloji dev gibi Emil'in peşinden gitmesine izin verdiği yegane tutku olmuştu. Ve ondan silkinip tekrar normal bir insan olabilmek için yüzlerce kilometre kuzeye gitmesi gerekmişti. Sık sık ona öyle geliyordu ki hayatı o küçük tren Özlerzund'la Sven'in tam ortasındaki Retansbin istasyonunda güneyden gelen treni beklemek üzere durduğu zaman şekillenmişti. İstasyon binasının yan tarafında bir büfe vardı. Tren durduğunda herkes açlıktan ölmüş gibi hücum etmişti. Sıranın sonundaki kişi ya büfede sosis bittiği için ya da tren kalkacağı için aç kalabilirdi. Louis büfeye yönelik hücuma katılmamıştı. Yerinde kalmış ve arkeolog olmaya o sırada karar vermişti. Uzun süren tıp eğitimini de düşünmüştü. Çocuk hastalıkları uzmanı olmak da çekici geliyordu. Fakat karanlık çökerken o akşam Retans büyünde kararını vermişti. Çok bariz bir yol gibi görünüyordu, hiç kuşkusu kalmamıştı. Ömrünü geçmişi araştırmaya adayacaktı. Kendini ön cephede gerçekten kazı yaparken hayal ediyordu. Ama gelecekte antik el yazmalarının sırlarını çözmek, önceki arkeologlar tarafından ortaya konmuş gerçekleri yeniden yorumlamak gibi belli belirsiz bir fikri de vardı. Etrafı hardallı, ketçaplı, sosislerini çiğneyen insanlarla kuşatılmıştı ve Louis tuhaf bir duyguyla doluydu, emindi. Göran Vrat odadan çıkıp bir fincan kahveyle döndü. Louis bir fincanda kendine isteme düşüncesini bastırdı. Münakaşa etmek gerekeceği hissiyle koltuğuna yerleşti. Göran Vrat yakın arkadaşlarından biriymiş gibi dostça bir sesle konuşuyordu. ''Oğlunuzun öldürüldüğünü gösteren hiçbir iz yok.''
''Bütün ayrıntıları bilmek istiyorum.''
''Henüz bütün ayrıntıları bilmiyoruz. Birisi beklenmedik şekilde ölünce olan biten her şeyi çözmek zaman alıyor. Ölüm karmaşık bir iş. Muhtemelen hayatın karşımıza çıkardığı en karmaşık ve kavraması en zor şey. Bir insanın yaratılışı hakkında bildiklerimiz, hayatın bitişi hakkında bildiklerimizden çok daha fazla.''
''Ben oğlumdan söz ediyorum. Ceninlerden veya bakım evindeki bir ihtiyardan değil.''
Sonradan Göran'ın ondan bu patlamayı bekleyip beklemediğini merak etti. Daha önce de pek çok kez bu durumda, yani çocuklarını geri getiremeyen ama yine de anlamsız göründüğü halde onların dirilmesini isteyen anne babaların karşısında kalmış olmalıydı. Kötü ebeveyn olarak tanımlanmak istemeyen, ihmalkarlıkla suçlanmak istemeyen ana babaların. Vrat masasında duran plastik bir dosyayı açtı. ''Bir yanıt yok.'' dedi. ''Olmalıydı. Elimden sadece özür dilemek geliyor. Bir dizi talihsiz olay sonucunda test sonuçları tahrip oldu ve tekrar yapılması gerekiyor. Doktorlar ve laboratuvar teknisyenleri çok çalışıyor. Titizler, bu yüzden de zamana ihtiyaçları var.'' Fakat elbette yapmamız gereken ilk şey olaya bir başkasının karışmadığını saptamaktı ve böyle biri yoktu.
Hendrik intihara meyilli biri değildi.
Vrat cevap vermeden önce uzun süre Louise'a baktı. Babamın adı Hugo Vrat'tı. Herkes onu dünyanın en neşeli insanı olarak tanırdı. Daima gülerdi, ailesini severdi. Her sabah dizgici olarak çalıştı, Dagens Nyheter'e sevinçle giderdi. Yine de 49 yaşındayken beklenmedik bir şekilde intihar etti. İlk torununun doğumunu görmüş ve maaşına zam almıştı. Kız kardeşleriyle arasındaki uzun süreli ihtilafı yeni sonuçlandırmış ve böylece Utö'deki yazlık evin tek sahibi olmuştu. 11 yaşındaydım o zaman, daha küçüktüm. Uykuya dalmadan önce daima yanıma gelip sarılırdı bana. Bir salı sabahı her zamanki gibi kalktı, kahvaltısını etti, sabah gazetesini okudu. Her zamanki gibi keyifliydi. Ayakkabılarını bağlarken bir şarkı mırıldanıyordu ve çıkmadan önce annemi öptü. Sonra bisikletine atladı, her zamanki yoldan gidiyordu. Ama Torska Atan'a varmadan hemen önce saptı, işe hiç gitmedi, kenti terk etti. Zollentuna'da bir yerlerde ormana giden ara yollara saptı. Orada Arlanda havaalanına yaklaşırken görülen bir hurdalık vardır. Bisikletini park etti ve hurdaların arasında kayboldu. Sonunda eski bir doçun arka koltuğunda bulundu. Oraya uzanmış, çok fazla miktarda uyku ilacı almış ve ölmüş. Cenazeyi hatırlayabiliyorum. Belli ki ölümün yarattığı şok büyüktü. Ama yine de işin en acı tarafı sebebi bilmemekti. Bütün cenaze töreni o gizemli niçin sorusunun etkisi altındaydı. Sonra kahve için toplanıldığında kimse tek laf etmedi. Louise kızmıştı. Onun oğlunun Göran Vrat'ın babasıyla ilgisi yoktu. Vrat onun tepkisini anlıyordu. İçinde ne olduğunu bildiği halde önündeki dosyanın sayfalarını karıştırıyordu. Henrik'in niçin öldüğünü gösteren bir açıklama yok. Emin olduğumuz tek şey belirgin bir fiziksel şiddet olmadığı.
Kendim görebilir miyim?
Ölümüne başka birinin neden olduğunu gösteren hiçbir şey yok.
Doktorlar ne diyor?
Basit bir açıklama yok. Bu da kimseyi şaşırtmamalı. Genç, sağlıklı biri aniden ölünce beklenmedik bir şey olmuş olması gerekir. Eninde solunda bulacağız.
Neyi?
Vrat başını salladı. Bazı küçük parçalar çalışmaz olur. Minicik bir bağlantı koparsa çöken bir duvar ya da aniden patlayan bir volkan kadar hasar verebilir. Doktorlar ipuçlarını arıyorlar.
Çok acayip bir şey olmuş olmalı. Doğaüstü bir şey.
''Neden böyle düşünüyorsunuz, açıklar mısınız?'' Vrat'ın sesi değişmişti. Louise sorusundaki sabırsızlık belirtilerini hissedebiliyordu.
''Oğlumu tanırım, mutlu bir insandı.''
''Mutlu insan nedir?''
''Babanızdan söz etmek istemiyorum. Ben Henrik'ten bahsediyorum. Kendi isteğiyle ölecek biri değildi.''
''Ama kimse öldürmedi onu. Ya doğal sebeplerle öldü ya da kendi canına kıydı. Patologlarımız gayet iyidir.'' Çok geçmeden cevabı almış olacağız.
Ya sonra?
Ne demek istiyorsunuz?
Bir açıklama bulamadıkları zaman.
Sessizlik aralarında gidip geldi. Şu anda size daha fazla yardımcı olamadığım için üzgünüm.
Kimse bana yardım edemez.
Louise aniden ayağa kalktı.
Açıklama yok, kayıp halka yok, kopan bağlantı yok. Henrik öldü çünkü başka biri ölmesini istedi. Kendisi değil.
Göran Vrat onu kapıya kadar geçirdi. Tek kelime etmeden ayrıldılar. Louise arabaya binip Stockholm'dan ayrıldı. Sağlaya yaklaşırken bir park yerine girdi, koltuğunu arkaya yatırdı ve uyudu. Rüyasında Vasilis'i gördü. Henrik'in ölümüyle bir ilgisi olmadığını iddia ediyordu. Louise uyandı ve kuzeye doğru yoluna devam etti. O rüya bir mesajdı diye düşünüyordu. Vasilis'i gördüm ama aslında o bendim. Kendimi Henrik'i terk etmediğime inandırmaya çalışıyordum ama onu gerektiği kadar dinlemedim de. Bir şeyler yemek için Orsa'da durdu. Futbol forması, buz ekeği forması da olabilirdi. Giymiş bir grup genç adam yan masada şakalaşıp gülüşüyordu. İçinden onlara Henrik'i anlatıp sessiz olmalarını istemek geldi. Sonra da ağlamaya başladı. Göbekli bir kamyon şoförü ona bakıyordu. Louise başını sallayınca adam da başını çevirdi. Louise onun dikkatle bir çeşit futbol kuponu doldurduğunu gördü ve kazanmasını diledi.
Hiç bitmeyen ormanlara geldiğinde akşam olmuştu. Bir açıklıkta geyik görür gibi oldu. Durup arabadan indi. Gözden kaçırdığı bir şey bulmak için bütün dikkatiyle düşünmeye başladı.
Henrik doğal yollardan ölmedi. Onu biri öldürdü. Ayakkabılarının tabanındaki kırmızı toprak, anı defterleri, ani mutluluğu. Göremediğim şey ne? Belki de ben göremesem de parçalar birleşti aslında.
Kendini yorgun hissedince Nopikoski de tekrar durdu ve daha fazla araba kullanması mümkün değildi. Rüyasında yine Yunanistan'ı gördü. Ama bu sefer Vasili sadece belli belirsiz bir figür halindeydi. Ani bir toprak kayması olduğu sırada bir kazı bölgesindeydi. Kayan toprağın içine gömüldü, dehşete düştü ve artık nefes alamaz hale geldiğinde uyandı.
Kuzeye doğru gitmeye devam etti. Gördüğü bu rüya çok netti.
Sue'ye vardığında gece yarısını geçmişti. Ön avluya dönerken mutfaktaki ışığı gördü. Babası her zamanki gibi hala uyuyamamıştı. Daha önce de pek çok kez yapmış olduğu gibi o kadarcık uykuyu da nasıl dayanabildiğini merak etti. Babası mutfak masasının başında oyma aletlerinden birini yağlamakla meşguldü. Louise'in gece yarısı eve gelmesine şaşırmış görünmüyordu.
''Aç mısın?''
''Orsa'da yedim.''
''Orası bayağı uzak.''
''Aç değilim.''
''Peki, bir daha sormam.''
Louis her zamanki iskemlesine oturup masa örtüsünü düzeltti ve olanları özetledi. Sözü bitince uzun süre ikisi de konuşmadılar. Babası sonunda
''Belki de Vrat haklıdır.'' dedi. ''Bakalım bir açıklama bulabilecekler mi?''
''Ellerinden geleni yaptıklarını sanmıyorum. Aslında Henrik'le pek ilgilenmiyorlar.'' Aniden yatağında ölümü keşfeden binlerce genç adamdan biri.
Haksızlık ediyorsun.
Biliyorum haksızlık ediyorum ama hissettiğim bu.
Bence bekleyip ne diyeceklerini görelim.
Louis onun haklı olduğunu biliyordu. Otopsi sonuçlarını görmeyi reddederlerse olup bitenlerle ilgili gerçekleri, Henrik'in ölümüne neyin yol açtığını asla keşfedemezlerdi. Louis yorgundu. Arthur durdurduğunda kalkıp yatmak üzereydi.
Aaron'u bulmayı bir daha denedim.
İzine ulaşabildin mi?
Hayır ama en azından çabaladım. Canberra'daki elçiliğimizle yine temas kurdum ve oradakilerden birkaçıyla konuştum. Ama kimse Aaron Cantor'un adını duymamış. Avustralya'da yaşadığından emin misin?
Aaron söz konusu olunca kimse hiçbir şeyden emin olamaz.
Olanları öğrenip cenazede bulunamazsa üzülür.
Belki de orada olmak istemiyordur. Belki de onu bulmamızı hiç istemiyordur.
Orada bulunmayı isteyeceğinden eminim.
Aaron'u tanımıyorsun.
Bu konuda haklı olabilirsin. Bana pek fırsat tanımadın.
Ne demek istiyorsun?
Sinirlenmene gerek yok. Haklı olduğumu biliyorsun.
Hiç de haklı değilsin. Asla Aaron'la aranıza girmedim.
Böyle bir şeyi tartışmak için vakit çok geç.
Bu bir tartışma değil ki, anlamsız bir konuşma. Zahmetin için teşekkür ederim ama Aaron cenazeye gelmeyecek.
Yine de bence aramayı sürdürmem lazım.
Louis cevap vermedi ve Arthur Aaron'dan söz etmeyi bıraktı. Aaron oğlu Henrik Cantor için iki hafta sonra Suede'deki Lutheran Kilisesi'nde yapılan cenaze töreninde yoktu. Henrik'in ölümü duyurulduktan sonra pek çok kişi bu zorlu haftalarda Louis'e büyük yardımı dokunan Nazrin'i aramıştı. Henrik'in Louis'in çoğunun adını bile bilmediği birçok arkadaşı cenaze törenine gelmek istediğini söylemişti. Fakat Herje Dahlen çok uzaktı. Nazrin de definden sonra Stockholm'de bir anma töreni teklif etmişti. Louis oğlunun ölümüne bir açıklama getirmesine yardımcı olabilecek bu arkadaşlarla tanışması gerektiğini düşünüyordu. Ama cenazeye kadar yapabileceği bir şey yoktu. Nazrin'den gelmek isteyen herkesin kaydını tutmasını istedi. Cenaze töreni 20 Ekim çarşamba saat 1'de yapıldı. Nazrin bir gün önce Louis doğru anladıysa yine Henrik'le ilişkisi olmuş olan Vera adında bir kızla birlikte geldi. Cenaze törenine çok az kişi katıldı. Bu Henrik'e ve hayatı boyunca tanıdığı tüm insanlara karşı büyük bir ihanet gibi görünüyordu. Ama organizasyonu başka biçimde yapmaları mümkün değildi.
Cenazeyi kimin yöneteceği konusunda Louis ile Arthur şiddetli bir münakaşa ettiler. Louis Henrik'in töreni bir papazın yönetmesini istemeyeceğini iddia etti. Ama Arthur torununun ruhani mevzulara ilgi duyabileceğini düşünüyordu. Suey'de Henrik'in öğrenini yönetmeye değecek kim vardı? Yerel papaz Nüblom, Tanrı'nın kelamını aktarmaya çok hevesli bir vaiz değildi ve genelde kendini basit gündelik konuşmalarla ifade ederdi. Cenaze töreninde Tanrı ve kutsallık üstüne fazla gitmemeye ikna edilebilirdi. Louis kenara çekildi. Kavga edecek gücü yoktu. Her geçen gün kendini biraz daha zayıf hissediyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74.